kokusu. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Leyla Kokusu'na. Didem Güner'i yine bizim için çok güzel bir program hazırlamış. Ben Yasemin Pamukçu. Olabildiğince eşlik edeceğim size saat 15'e değin. Dünyalar Tatlısı iki konuğumuz var. Birisi Doktor Timur Yılmaz, nöroloji uzmanı. Sonrasında da sosyolog ve hthayat.com editörü, köşe yazarı Senem Tahmaz'la sohbet edeceğiz. Konular sürpriz olsun. Öncelikle telefonlarımızı hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarındayız. Yayından sonra da leylakkokusu@trt.net.tr e-posta adresimizden ve leylakkokusu alttan çizdi Instagram hesabımızdan da bize ulaşabiliyorsunuz ve bizi biliyorsunuz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ama önce güzel bir şarkı dinleyelim. Hem de benim çok sevdiğim bir şarkı. Oy, çok güzel. Teşekkür ederiz Didem Güner'e. Yaşar'dan bir şarkı. Bu iş çok zor Yonca.
Yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Bu iş zor, çok zor Yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağıran, en doğru sayılır insanlar işitmeyince. Bu iş zor Yonca. Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor Yonca. Çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor, çok zor Yonca. Çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir, fark edilmez olur insanlar görmeyince. Bu iş zor, çok zor Yonca. Çünkü bizden duymayınca birinin eli herkesin cebinde, insanlar umursamayınca. Bu iş zor Yonca. Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Zor Yonca. Çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan
dinleyenlerimiz. Leylak Kokusu güzel bir şarkıyla başladı ve sonunda diyeceksiniz ki omuzlarımdaki yük nasıl da hafiflemiş. Amacımız o değil mi zaten? O buram buram kokuya kaptırıyoruz kendimizi sohbetimizle birlikte. Bir bakıyoruz ki bayağı hafiflemiş ruhumuz sonunda. Son zamanların en sık karşımıza çıkan kavramlarından biri farkındalık. Farklı alanlarda uzman birçok kişi farkındalık üzerine konuşuyor, farkındalık kazanmaya yönelik önerilerde bulunuyor ya da uygulamalar sunuyor. Aslında farkındalık doğrudan beynimizle ilişkili bir konu olduğunu düşünüyoruz biz. Ama gerçekten öyle mi acaba? İşte nöroloji uzmanı Doktor Timur Yılmaz'a başvuracağız tam da bu noktada. Timur Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz, sağolunuz. Evet, farkındalık çok sık kullandığımız bir kelime. Sanki farkında olmak, yaşadığın şeyin farkında olmakmış gibi çağrışım ama daha geniş bir anlamı var mı aslında Timur Hocam?
Elbette. Her zamanki gibi tanımlamayı yaparken yaptığımız küçük hatalar sonra bütün kavramı ortadan kalkmasına sebep verebiliyor. Farkındalık da bunlardan birisi. Evet, farkındalık tabii ki fark etmekle alakalı bir şey ama bununla özetlenebilecek bir şey değil.
Evet.
İngilizceden örnek vermeme izin verin. Sevgili dostlar, İngilizce'de farkındalık mindfulness demek. Mind zihin demek. Fullness'a dop dolu olmak demek.
Evet.
O yüzden ben farkındalığı Türkçe aslında zihindelik olarak çeviriyorum.
Zihindelik.
Zihindelik. Çünkü şimdi farkındalık dediğiniz zaman insanların bu konuya ilgisi, ne olduğunu anlaması daha baştan 10-0 yenik başlanmış bir maç. Ama zihindelik derseniz tamam, neyle yapacağız biz bunu? Zihnimizle. Neremiz gelişecek? Zihnimiz tarzındaki bir çıkarım yapabilirler. Eğer farkındalıkla kastedilen şey fark etmek olsaydı, o zaman bunun İngilizcesi perception, awareness gibi, hani dikkatle ilgili şeyler olur.
Doğru, awareness.
Aynen. Ya böyle bir kere fark var.
Evet.
Uzak Doğu çok daha güzel tanımlamış.
Ne demiş?
Mesela Çince'de Nian demek. Biliyorsunuz Çince kaligrafik yazılardan birisidir. O yüzden anlatmaya çalıştığınız şeyle çizdiğiniz şey arasında bir bağlantı vardır. Mesela Çince'de kadın harfini 3 kez yan yana koyarsanız dedikodu demek oluyor. Yani hani gördüğünüz şeyle anlatmaya çalıştığınız şey aslında bir benzerlik var.
Evet.
Halbuki bizim dillerimiz böyle değil, biliyorsunuz.
Evet.
Bizim yani bir kelimenin yazılışıyla anlamı arasında doğrudan bir fark, bir ilişki yok.
Evet.
Çince'de farkındalık, bir ev çiziyorsunuz, evin içinde bir insan çiziyorsunuz ve kelime anlamı şimdi burada kalbimle ve zihnimle evindeyim demek.
Evet.
Biz burada çok özete kaçmışız mindfulness'ı anlatmaya çalışırken.
Doğru.
Farkındalık demişiz. O yüzden farkındalıkla ilgili çok ciddi kavramsal tartışmalar yaşanıyor şu an Türkçe'de. Dikkat ettiyseniz öz farkındalık, bilinçli öz farkındalık gibi yan isimlerin çıkmasının sebebi, bizim koyduğumuz ismin kesinlikle farkındalığı anlatmakta yetersiz kalması.
Peki o zaman farkındalık, yani biz diyelim ki ona zihindelik, Timur Hoca'nın deyişiyle beyinle direkt ilişkili bir durum.
Peki. Aynen, beynimizle yaptığımız bir şey ve beynimizi etkilediğimiz bir şey. O yüzden farkındalık egzersizi yapan bir kişiyi beyin MR'ına sokarsanız ve bazı yazılımları kullanırsanız, o kişinin acaba farkındalık egzersizi yapıyor mu yapmıyor mu, hangi beyin bölgeleri gelişiyor ve hangi beyin bölgeleri köreliyor, bunu görebilirsiniz.
Peki bu egzersiz de geliştirilebilen bir şey o zaman. Ben sizin cümlelerinizden bunu anlıyorum hocam.
Tabii ki. Beynimizin bütün işlevleri gibi bu işlev de geliştirilebilir.
Tamam.
Dil nasıl geliştirilebilir bir şeyse, vücut hareketleriyle değil mi, dans etmek nasıl geliştirilebilir bir şeyse.
Evet.
Farkındalık da aynen böyle.
Peki nasıl geliştireceğiz? Bunun adımları nelerdir hocam? Adım bir.
Aynen. Bunun adımları şu oluyor arkadaşlar. Birincisi, tıpkı bir vücut geliştirmecinin spora başladığında ilk başta son derece güçsüz ve son derece hafif kilo olana başladığını akılda tutarak aynısının farkındalık içine geçerli olduğunu bileceğiz. İlk önce çok basit şeyler yapacağız. Çok hafif egzersizler yapacağız ama giderek güçleneceğiz.
Örneğin?
Bu sefer kullandığımız beyin kasımız ve beden kasımız değil. En önemlisi arkadaşlar, dikkatimize odaklamak. Çünkü aslında bizim farkındalık, mindfulness, zihindelikle kastettiğimiz şey kişinin dikkatini odaklayabilme kabiliyetidir.
Peki.
Kabul edersiniz ki bugün hepimizin buna ihtiyacı var.
Tamam. Peki en küçük şey nedir? Nereden başlayayım ben bu akşam bu egzersizlere? Dikkatimi bu konuda, en küçük neye odaklayayım?
Bu konuda yapılabilecek en iyi egzersiz etrafta olup biten herhangi bir şeye odaklanmanızdır. Hı-hı. Mesela kitap okuduğunuz zaman gerçekten dikkatinizi vererek okuyorsanız bu bir farkındalık egzersizidir. Hı. Ama dikkatiniz okuduğunuz şeyde değil de kafanızda kurduğunuz şeyle alakalıysa hepimizin hatırladığı gibi o paragrafları bir daha okuma ihtiyacı duyuyoruz.
Evet.
Çünkü ne okudum
evet.
ben diyoruz.
Evet, evet.
Diğer yapılabilecek bir şey sevgili dostlar, bir sese dikkatinizi vermek. Hı. Şu an bu radyo yayınını dinlemek, dikkatinizi gerçekten bu radyo yayınına veriyorsanız hı. bir farkındalık egzersizidir. Hı. Ve üçüncü olarak da dünyada en yaygın kullanılan bir kişinin kendi nefes alışının ritmini takip etmesi, düzenlemesi, akciğerinden gelen hislere odaklanması da bir farkındalık egzersizi.
En kolayı da bu galiba. Ne dersiniz?
Bunların aslında hepsi kolaydır. Tıpkı hı hı. ağırlık kaldırmanın kolay olduğu gibi.
Tamam.
Ama başlarken biraz zorlanacağız.
Tamam.
Çünkü günümüzün son derece dağınık olan dikkati odaklanmayı sevmiyor ki.
Peki ben şimdi bu akşam bu egzersizi yaparken adım bir yani ilk bir şeye odaklanmak ya okuduğum kitaptaki satırlara ya bir sese veya nefesime odaklanırken kendime ne kadar süre vermem lazım?
Bizim istediğimiz süre aslında günde 20 dakika hı-hı. ama bu en ideal bir hedef.
Kesintisiz kabul 20 dakika mı Tibur Hocam?
Egzersiz 20 dakika sürecek ama zaten dikkatiniz bazen anda olacak, bazense yolculuğa çıkacak.
Ben kesintisiz dedim, egzersizi kesintisiz 20 dakika mı istiyorsunuz bizden?
Bilimin istediği bu ama benim danışanlarıma önerdiğim şu oluyor genellikle. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş bir 5 dakika anda kalmaya çalış.
Anda kalmak ne demek?
İşte dikkatini şu an tecrübe ettiğin bir şeye vermek. Bilimsel anlamı bu bunun.
Evet.
Eğer nefesine odaklanıyorsan, nefesine odaklanmayı ancak bu anda yapabileceğin için anda kalmadır.
Tamam.
Kitabı okurken gerçekten okuyorsan, dikkatini okuduğun şeye veriyorsan sen zaten andasındır.
Eğer uyandığında elinde cep telefonu var ve Instagram'a bakıyorsa o 5 dakika baktın.
Değildir.
O da olur.
Hayır, değildir. Sosyal medya kullanımı ne yazık ki değil. Son derece farkındalıksız bir diyar.
Tamam.
Tamamen içimizdeki limbik sistemin dürtüleriyle yapılan bir şey.
Bu tamamen dikkatimizi dağıtan bir şey aslında değil mi? Dikkat
aynen.
toplamaktan
sonra. Eğer sabah uyanır uyanmaz 1-5 dakika nefes çalışırsanız.
Tamam, nefes.
Bir de akşam yatmadan önce son iş yatağınızda 1-5 dakika nefes çalışırsanız ve yıllar içerisinde giderek bu süreleri yapabildiğiniz kadar sürdürülebilir ve uzatabilir bir şekilde yaparsanız farkındalığınız gelişir.
Peki bu mesela birinci adım mıydı hocam yoksa zaten olayın tümü bu mu?
Olayın birinci adımı esas olay bu. Bundan sonra yapacaklarınız bunu ne kadar yaptığınızla orantılı. Duygularınızla yüzleşmek ve geçmişinizle barışmak mı istiyorsunuz? İlk önce birinci basamağı yapacaksınız.
Evet.
Ben diye tanımladığınız varlığa bakıp onu olduğu gibi sarılmak mı istiyorsunuz? O bundan sonra yapılacak olan iş.
Evet.
Türkiye'de farkındalıkla ilgili en sıkıntılı konu tıpkı her konuda olduğu gibi herkes her şeyin profesörü olduğu için hemen son aşamaya atlamak istiyor. Bu tıpkı bir vücut geliştirme ustasının daha ilk günden 100 kilonun altına girmesine benzer. Muhtemelen yapamayacaktır ve hatta kendisine zarar verecektir. Aynısı farkındalık için de geçerli.
Önce birinci adımı yani o anda kalmak olayını sürekli, devamlı ve uzatarak yapacağız. Sonrasında diğerleri geliyor. Bu diğerleri aslında bizim hayatımızda omuzlarımıza yükler hocam. Peki diyelim ki ben geçmişte yaşamış olduklarımdan o olumsuzluklardan kurtulmak istiyorum. Ya da biraz bene sarılmak istiyorum. Kendime dönmek istiyorum. Bu aşamaya geldiğimi düşünelim. Kendimi nasıl affedeceğim?
Bu sorunun kabul ederseniz ki genel bir cevabı olamaz. Bazılarımız belki de kendini affetmemeli zaten. ya da bazılarımızın kendisiyle kurduğu yolculuk affetmek değil de anlamak, hatta teşekkür etmek bile olabilir. Ama benim farkındalıkla ilgili söyleyebileceğim şu var. Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki kendisinden şikayetçi olan, mutsuz olan, geçmişinde takıntıları olan, depresif, OKB, hatta şizofreni hastalarının bile basit, sade, anda kalma pratiklerini 8 hafta boyunca üst üste her gün 20 dakika boyunca yaptıkları takdirde bu az önce saydığımız şikayetlerde bir iyileşmenin başladığını biz %100 kanıtladık.
Çok enteresan. Enteresan değil mi sizce de? Bana öyle geldi.
Ben de ilk duyduğumda çok ilgimi çekmişti. Çünkü ben de biliyorsunuz bir klasik tıp doktoruyum, nöroloji uzmanıyım.
Evet.
Yani benim için sorarsanız bütün bu hastalıkların tedavisinde yani ben asistanken ya Timur şu depresyon hastasını acaba meditasyon mu önersek deseler ben kabul etmezdim.
Olmaz.
Ama 5 yıl önce bununla ilgili yapılmış olan çalışmaları araştırdıktan sonra ben farkındalığın hepimizin sağlığı için, mutluluğu için ve başarısı için vazgeçilmez bir günlük aktivite olarak görüyorum artık.
Evet, evet, tamam.
Dikkat ettiyseniz böyle bir aktiviteyi yaparak hiç kimseyi zengin etmediğiniz için hiç kimse gelip size bunu pazarlamaz. Çünkü bunun bir endüstrisi yok.
Gerçekten.
Bu herkesin kendi kendine bedavaya istediği zaman istediği yerde yapabileceği bir egzersiz olduğu için kimse gelip size bunu pazarlamaz sevgili dinleyenler.
Evet.
O yüzden lütfen kendi sağlığımız, kendi mutluluğumuz ve kendi başarımız için günlük hayatımıza farkındalık egzersizlerini koyalım.
Evet, bunu ben bu akşam itibariyle başlayacağım ve çocuklarıma da aynı şekilde hep beraber yapacağız biz bunu. Onlara da anlatacağım sizden öğrendiklerimi.
Peki, bunu yapmak istiyorsanız çok güzel Türkçe cep uygulamaları var. Ben burada ismini söylemeyeyim ama.
Öyle mi?
Çünkü bakın artık cep telefonlarından bizim nefesimizi yönetecek,
ne güzel,
düşüncemizi bir yere toplayacak yayınlar bulabiliriz.
Tamam.
Teknolojiyi gördüğünüz gibi iyilik, güzellik ve doğruluk içinde kullanabiliriz.
Çok güzel hocam, ne kadar güzel. Bu da çok faydalı bir şey oldu dinleyicilerimiz için. Şimdi peki, evet, egzersizlerimizi yapacağız. Peki egzersizlerin de amaca ulaşmasını sağlayacak, onların dışında ama farkındalığımızı, zihindeliğimizi de destekleyecek olan etmenler neler? Örneğin beslenme önemli midir? İşte vitamin
tabii
alımı
ki.
Ya da uyku, ne bileyim, başka şeyler de size ekleyebilirsiniz.
Bu soruyu sorduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili dostlar, bakın biz az önce ne dedik? Farkındalığı yapan da bizim beynimiz. Bundan etkilenen ve gelişen de beynimiz. Şimdi bu anlamda beynimizi etkileyen her şey farkındalıkla yaptığımız yolculuğu etkiler. Bakın yapılan çalışmalar gösteriyor ki basit dandik şekerler, fast food, hazır gıda, işlenmiş ve tüketilmiş gıdayı kullanmak beynimize zararlı. Dolayısıyla farkındalık yolculuğumuzun önünde bir engel. Kaldı ki farkındalıkla çalışmanın beslenmeyi düzelttiği de kanıtlandı. Ne demek bu? Beslenmemizi toparlamaya başladığımız an farkındalığımız gelişiyor. Ve farkındalığımız geliştiği anda daha iyi besleniyoruz. O yüzden belki de bu yolculuğa başlanması gereken yer tabağımız.
Diğer çok önemli konu
uyku. Yine yapılan çalışmalar beynin uykuda geliştiğini kanıtlıyor. Farkındalık beynimizi geliştiren bir şeyse kaliteli uyku olmadan farkındalık olur mu? Spor ve egzersiz esnasında zaten dikkat ettiyseniz farkındalığımızı bir şeye odaklarız. Bakın spor bu anlamda farkındalık için bir araç.
Evet, fiziksel egzersizler. Vitamin,
aynen. Ya da vitamin B12 eksikliği, D vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, omega 3 eksikliği, çinko, selenyum eksikliği doğrudan beyni etkilediği için bunlar farkındalığımızı tabii ki de etkiler.
Timur hocam, ben yine bu çok önemli bence. Ben bunu sizin bir videonuzda izledim. Diyorsunuz ki evet, B12 ve D vitamini. Çoğumuz hani gittiğimiz test yerlerine bizde o kit yok, onu çalışmıyoruz. Ya da işte ayrı bir para vermeniz gerekiyor, şudur budur. Siz diyorsunuz ki bu konuda D vitamini Evet, fazlası hani yoğun olduğunda zehirlenme yapabiliyor. Doz aşımı var, bir sınırı var diyorsunuz. Ama B12'de bu yok. Yani o zaman burada minik minik bize önerilerde bulunabilir misiniz? Yani ben gidemiyorum. Hele ki şu salgın sürecinde gidip de buna baktırmak istemiyorum ama herkes bas bas bağırıyor. D vitamini çok önemli diye.
Ha, yok, çok güzel söylediniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Vitaminlerle ilgili anlaşılması gereken konu şu. Evet, vitaminlerin tabii ki fazla olmasını isteriz. Bazı vitaminlerimiz için de üst sınırlarımız var. Hı hı. Ama bu çoğu vitamin için geçerli değil. Vücut kendisindeki çoğu vitamini ya vücuttan atar ya da başka bir şeye dönüştürür ya da zaten kullanıp atar.
Tamam.
Sadece D vitamini için 120'yi geçmesin şeklinde yayınlar var. Hı hı. Ve zaten elinizde bulunan D vitamininin kutusunu hop diye aynı anda içmediğiniz takdirde kolay kolay da D vitamininizi her gün düzenli bir şekilde alsanız dahi 120'nin üstüne
çıkartamazsınız.
O yüzden vitamin ve minerallerle ilgili esas korku eksiklikleridir. Fazlalıkları değildir.
Değil, çok güzel.
Eczanelerde satılan takviye gıda sıfatında olan vitaminleri kullanarak isteseniz dahi vitamin düzeylerinizi çok korkunç düzeylere çıkartamazsınız.
Çekemezsiniz, tamam.
O yüzden bir kar zarar dengesi kuracak olursak, hele bir de koronada bu vitaminlerin yüksek seviyelerinin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz, yani bu konuyu da kenara yazacak olursak, benim genellikle kendi danışanlarımda bile söylediğim, benim önerdiğim vitaminleri, benim önerdiğim dozlarda kullandığınız takdirde vitamin zehirlenmesi geçiremezsiniz. Hı hı. Ama eksikliğiniz varsa çok fayda görürsünüz. Çok. O yüzden lütfen hekim kontrolünde onların önerdikleri vitaminleri, vitamin düzeylerine bakmaksızın bile gerekli kurallara ve önlemlere uyduğunuz takdirde kullanabilirsiniz.
Tamam.
İnanın bana, yediğiniz cips ve jelibondan o vitamin haplarından çok daha büyük bir tehlike var.
Çok.
Hanginizdeki cips yerken öncesinde şekerini ölçüyor? Ya da hanginiz bir jelibon tüketirken onun içinde ne var ne yok araştırıyor?
Doğru.
Yani bu hassasiyetimizi yediklerimize koyup vitaminlere biraz daha güvenmemiz gerekiyor.
Tamam. Şimdi evet, farkındalık, zihindelik kazanmış olan bir insandan bahsedelim. Bu insanın yaşamına yansımaları neler olacaktır? Tüm bunları yapmış olması, toplumsal ilişkilerine yansıyan bir boyutu da var mıdır hocam?
Aynen, hemen söylüyorum sevgili dostlar. Bir kişi bizim söylediğimiz bu bütüncül yaklaşımı yaşam tarzı edinirse, ve sabah akşam farkındalık egzersizlerini devamlı olarak yaparsa, yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bakın az önce hastalıklardaki etkisinden bahsetmiştim zaten, kısaca bir hatırlayayım. Bedensel, ruhsal sağlığımıza çok ciddi yatırım yapmış oluyoruz. Bu zaten bence yeterli olmalı. Ama şu çalışmalar da var. Daha zeki olduğumuz kanıtlandı. Problem çözme yeteneğimizin arttığı kanıtlandı. Hafızamızın geliştiği kanıtlandı. Duygularımızı tanıma ve yönetme kabiliyetimiz, yani duygusal zekamızın arttığı kanıtlandı. İletişim kabiliyetlerimizin arttığı kanıtlandı. Daha kendisine daha çok değer veren, kendisine daha çok güvenen ve kendisine daha çok şefkat gösteren insanlara dönüştüğümüz kanıtlandı. Hepimiz kabul edelim ki arkadaşlar, İnsanlık tarihi boyunca böyle olmamız için türlü türlü yolları denedik. Ve görünen o ki hepsinde sınıfta kaldık. Bugünkü dünyaya bakıp da insanın bu yolculuğunda başarı olduğunu iddia etmesi mümkün değildir. Görünen o ki kendimize daha güzel bir dünya yaratmanın, dünyada cenneti yaşamanın aslında bilimsel bir yöntemi var. O da yediğine içtiğine dikkat edeceksin, uykuna dikkat edeceksin, günlük spor yapacaksın ve farkındalık çalışacaksın.
Farkındalık egzersizleri yapacağız.
O yüzden ben bu söylediğimiz yaşam tarzının bir devlet politikası olması gerektiğine inanıyorum.
Şimdi farkındalık ve sağlık, evet, bunlar birbiriyle direkt ilişkili olan şeyler. Peki hangi hastalıklara ve hangi şikayetlerimize farkındalık iyi gelebilir?
Hemen söyleyeyim size arkadaşlar. İlk önce yine fark etmesi kolay olsun diye bedenin hastalıklarından bahsedeyim. Mesela insülin direncini düşürdüğü kanıtlandı. Tansiyonu regüle ettiği kanıtlandı. Daha az kalp krizi geçirdiğimiz kanıtlandı. Daha az beyin krizi geçirdiğimiz, yani halkımızın deyimiyle inme geçirdiğimiz kanıtlandı. Kanser hastalarının iyileşme oranını arttırdığı kanıtlandı. hani otoimmün hastalıklar, hani duymuşsunuzdur mutlaka. Bu Hashimoto'lar, eklem romatizmaları, hatta multiple skleroz dediğimiz.
Duymaz mıyız? Birebir yaşıyoruz hocam.
Aynen. Bunlara iyi geldiği kanıtlandı. Ve iyi gelmek derken şunu kastediyorum. Hasta değilseniz hastalanma oranınızı azaltıyor. Hastaysanız daha kolay atlatıyorsunuz. Taburcu olduysanız da bir daha aynı şikayetle hastaneye dönme şanssızlığınız azalıyor. Zihne geldiğimiz zaman depresyon, endişe bozukluğu, OKB, bipolar, şizofreni, Parkinson, demans, anksiyete bozukluğu, panik ata iyi geldiği kanıtlandı. Ben şimdi size soruyorum. Size ben bir hap satıyor olsaydım
evet.
ve az önce saydığım bütün özellikleri yapıyor olsaydım.
Ay ne güzel olurdu.
Ayda $500 falan verirdiniz buna. Ben de muhtemelen Miami'de kendime bir ada satın almış. Oradan dünyayı yönetiyordum.
Ve siz diyorsunuz ki hepsi bedava. Niye yapmıyorsunuz o zaman?
Aynen. Bu yaşam tarzı aynı zamanda evet. daha ekonomiktir arkadaşlar.
Doğru.
Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde mutfak masrafınız azalır. Gereksiz harcamalarınız azalır. Hani ekonomiye de katkısı çok büyük. Google durup dururken çalışanlarına farkındalık öğretmiyor sevgili izleyiciler. Dinleyiciler pardon.
Peki hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok kıymetliydi bugün söylemek istedikleriniz.
Ben benim, çok teşekkür ederim.
Benim sormakta ihmal ettiğim bir şey var mı? Aklınızı şunu da söyleyeyim ben bu konuşmada
yok,
dediğiniz.
Hayır gayet güzel oldu. Peki. Umarım insanlara dokunabilmişizdir.
Peki çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz Doktor Timur Yılmaz'la, nöroloji uzmanı Doktor Timur Yılmaz'la farkındalık kendi deyişiyle zihindelik üzerine konuştuk. Neler yapacağımızın özetini hocamızdan aldık. Bu akşam itibariyle hepimiz ya da siz bir bakarsınız yayından sonra ya da şu anda başlamışsınızdır belki bir sese odaklanarak, leylak kokusu dinleyerek, kendinizi odaklayarak bu egzersizlere başlamışsınızdır belki. Buna dikkat edeceğiz. Sonrasında evet beslenme çok önemli, uyku çok önemli, fiziksel egzersizler çok önemli ve hocamız diyor ki bunların size dönüşü çok iyi olacak. Hem de hepsi bedava.
Hiçbirinin gözlerinde korku olmasın, hiçbirinin şiddetten canı yanmasın. Sadece sevmek için kalsın, öpülesi ellere sakın kıymayın. Hiçbirinin gözlerinde korku olmasın, hiçbirinin şiddetten canı yanmasın. Elleriniz sadece sevmek için kalksın, öpülesi ellere sakın kıymayın. Onlar evrenin paha biçilmez mücevherleri, onlar Tanrı'nın evrene sunduğu mucizesi. Kimi zaman gül kokusu ya da feryadımız, baş tacımız onlar, kadınlarımız. Onlar evrenin paha biçilmez mücevherleri, onlar Tanrı'nın evrene sunduğu mucizesi. Kimi zaman gül kokusu ya da feryadımız, baş tacımız onlar, kadınlarımız. Kadın dediğin yeri gelir, tabuları yıkar. Kadın dediğin yeri gelir, taşın suyunu sıkar. İsterse süt liman ya da fırtına boran, sevdiğinin arkasındaki gizli kahraman. Kadın dediğin yeri gelir,
konusu devam ediyor. Lelak kokusu devam ediyor. Hem de hepimizi fazlasıyla ilgilendiren bir konuyla, ama özellikle galiba kadınları çok ilgilendiren bir konuyla. Bilmem, bana öyle geldi. Pandemiyle birlikte aileler dört duvar arasına girdi biliyorsunuz. Bazı insanlar için çalışma hayatı, çocukları ve gençler için eğitim eve hapsoldu. Vaktinin tamamını artık evde geçiren çocuklara tüm öğünlerinde yemek hazırlamak, derslerini takip etmek, her türlü konuda kesintisiz eşlik etmek gerekiyor. Sağlık olsun da evde kalalım diyoruz ama bazen evdeki dengeler bozulunca ilişkilerin de sağlığı bozulabiliyor. Pandemi sürecinde kadının yükü acaba arttı mı diye soruyorum ama bu sorunun yanıtını ben fazlasıyla biliyorum. Ama olsun varsın, biz de çok farklı detaylarıyla, başka bir bakış açısıyla Senem Tahmaz anlatacak. Kendileri sosyolog, hthayat.com editörü ve köşe yazarı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba Senem Hanım. Ben şöylece bir giriş yaptım. Ama dedim ya, hani galiba çoğunlukla kadını ilgilendiriyor diyor. Evet, kadının yükünden bahsedeceğimiz kesin. Erkek tarafında ilgilendiren bölüm var. Çocuk tarafında ilgilendiren bölüm var bu sohbetin. Ne dersiniz?
Kesinlikle haklısınız. Çünkü aile zaten birbirini destekleyen bir sistem. Hele ki bu pandemi herkesi ilgilendiren bir halde, hı hı. Topluca dünya çapında yaşadığımız bir şey, hiç beklemediğimiz bir durum. Gerçekten de kadını, erkeği, çocuğu farklı şekillerde etkiliyor.
Evet.
Maalesef.
Evet, ama anneler bu ara biraz yorgun.
Evet.
Değil mi? Size de böyle dönüşler oluyor mu?
Kesinlikle. Çünkü alışılan düzende çocuklar okuldadır kışın, yaz tatili bir şekilde halledilir. Özellikle çalışan anneler için söylüyorum. Hı hı. Değil mi? Hani anneanne babaanne desteği, tabii, alınır aile büyüklerinden ya da işte yaz okulları, çeşitli şekillerde yaz halledilirdi. Ve kışın 8-9 ay çocuklar okulda olurlardı. Şimdi bütün koşullar değişti. Gerçekten olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Şimdi özellikle de çocuk söz konusu olunca, her ne kadar hani babanın katılımı, işte işbirliğinin olduğu bir aile söz konusu, hı-hı, olsa bile, yine de anneye olan ihtiyaç, çocuktaki ihtiyaç bambaşka. Gerçekten aile, bunu gözlemliyorum. Ben de bunun bir örneğim aslında. Sadece gözlem.
Birebir yaşayanlardansınız.
Bir yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. Küçük kızım birinci sınıfa başladı. Büyük kızım da ortaokulda. Birebir ben de bunun bir örneğim diyebilirim size.
O zaman siz yaşadıklarınızdan örnek verin bize. Yani hani ben mesela içtenlikle şunu söyleyebilirim. Ömrümde hiç bu kadar çok mutfakta olmamıştım.
Çok haklısınız.
Gerçekten yani sabah kahvaltısını hazırlıyorsunuz, topluyorsunuz, sonra öğle oluyor. Öğle öğünü için geliyorlar. Siz onu toplarken zaten öğleden sonra hadi çayın yanında bir şey, sonra akşam yemeği. Sonra bir bakıyorsunuz zaten saat 7:30-8 olmuş ve siz ancak oturabilecek duruma. Kaldı ki bir de iş hayatımız var.
Evet.
Değil
evet,
mi? Evet. Bir de her şey mutfak değil tabii, çamaşırı, bulaşığı, onun dışında işte evin toplanması falan ve ödevlerin takibi tabii.
Çok güzel özetlediniz. Bir de sağlık konusunda kaygıların da dahil olduğu, biliyorsunuz. Yani dış dünyaya kapalı, izole bir yaşam, işte alışveriş deseniz gelip de işte ürünlerin, hijyenin sağlanması için yıkanması gibi, hani ekstra iş yüklerinin de olduğu bir ev yaşamı.
Tabii.
Bir yandan hani çocukların da algısı daha farklı oluyor. Şimdi okulda belli bir düzene alışıklar.
Evet.
Öğün saatleri olsun, işte derslerin sınırları. Fakat evde her şeyin sınırları kalktı neredeyse. İşte öğünler ki bahsettiğiniz gibi, işte sabah kahvaltısı, öğle yemeği gibi devam etse bile, özellikle küçük çocuklarda sınırları koymak daha zor. Hani anneyi görünce, çünkü anneden istiyor çocuk. Belki aralarda farklı ekstra şeyler isteyebiliyor. Ben bir nevi şanslıyım. Hani biraz daha hani esnek çalışabilen bir iş hayatım var. Fakat yakın çevremde çok çok zorlanan arkadaşlarım, profesyonel yaşamdan tanıdıklarım oldu.
Tabii.
Şimdi bazı işler biliyorsunuz, hani sabah işte 8'de bilgisayara oturuluyor. Akşam 6'ya kadar hiç durmadan çok yoğun bir tempo. İşte konferans görüşmeleri, telefon konuşmalarıyla, rapor hazırlıkları, işte finansal işler, yurt dışı telefon görüşmeleri falan.
Düşünemiyorum bile bu anlattıklarınızı.
Gerçekten çok haklısınız. Olağanüstü şeyler yaşanıyor. Hala yaşanıyor tabii ki ailelerde. En zoru da tabii yakınlarla, yani teyzecik ailenin kendi içinde bunu yaşaması. Fakat ben şöyle bakıyorum. Krizi de fırsata çevirmek mümkün. Yani her zorluğun içinde bir deneyim ve bir öğrenme fırsatı var. Yani bazı ailelerde evet, yani birçoğumuz için aslında bir kriz oldu ki sağlıkla uğraşan, yani bizzat hastalığını yaşayan, işte yakınlarında hastalıklar olan kişiler çok çok daha zorlandı. Yani hepimizin yakınlarında da maalesef pandemiden hani sağlık açısından etkilenen, işte kayıplar yaşayanlar var artık. Ama hani en standart, hani az krizle geçiren aile bile çok sarsıldı. Yani çok yoruldu. Fakat her zorlanma bir aile için aslında bir büyüme fırsatı. Yani büyüme de demek belki çok doğru değil ama bir gelişim fırsatı. Nasıl bir gelişim fırsatı? Hani iletişimde, ilişkileri zorlandıkları noktadan geliştirerek belki neticede bir esneklik şansı da sunuyor.
Tabii bir taraftan da Senem Hanım, yani evet ilişkileri geliştirmek ama bir taraftan da tam tersine aile içinde şiddetin çok da arttığı bir süreç de yaşandı. Onu da göz ardı edemeyiz. Yani insanlar sadece işte sabahleyin ayrılıyorlardı, işlerine gidiyorlardı. Ya ev hanımıysa kocası işe gidiyordu ama şimdi o da evde, çocuk da evde. İşte kocasının kendisine yardım etmediğinden şikayetçi olan ya da onun farklı yönlerini görüp rahatsız olan ikisi de birbirinden rahatsız olabilir tabii burada. Bu tür ilişkiler de var.
Evet, özellikle bu tarz yaşamlar daha fazla zorlandı. Dediğiniz çok doğru. Aile içi şiddet maalesef arttı ve gerçekten gidilebilecek yer de yoktu. Artı hani kadının zaten eğer ki kendisi de işte çalışma yaşamının içindeyse bir yandan işte ev sorumlulukları, bir yandan çocuklarla olan ilişkileri, işte ihtiyaçları sürdürmek ve hani mağdur olan yönlerine de yönelik hiçbir şey yapamaz hale gelen çok kadın oldu. Bundan çocuklar da çok etkileniyor. Yani en çok aslında en zarar görenler de çocuklar. Maalesef şey, yani olumlu olan, işte esnekliğe sahip aileler az önce de dediğim gibi güçlenirken zaten hani çatırdayan yapılar yıkıma doğru gidebildi. Çok acı hani hikayeler de var gerçekten. Bunlardan gerçekten çok dersler çıkarılması gerekiyor. Çünkü hani insan insana muhtaç ve çekirdek aile de bir şekilde gerçekten o yapı bir şekilde kurulduysa destek alınması gerekiyor. İş bölümü çok önemli. Çünkü artık bambaşka, yani geçmişteki aile modellerinde belli standartlar vardı belki ama artık hayat gerçekten müşterek. Yani çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Kadının da gerçekten kendini hem hani iş yaşamında hem sosyal yaşamda var etmeye çok ihtiyacı var. Çünkü gelecek için aslında. Hem kendi hani bireysel hakları açısından olmanın yanı sıra hani kendi geleceği, çocukların geleceği için de çalışmaya, işte dış dünyada da var olma ihtiyacı var ama maalesef bahsettiğiniz gibi bazı kadınlar hani bırakın bu fırsatları, ev içi şiddetle veya zorlanmalarla karşı karşıya kaldı. Umarım herkes için gerçekten hani hayırlısı olur. Diyorum.
Evet şimdi dediğiniz gibi yani bir taraftan hani her şey çok güllük gülistanlık olan aileler de var ama diğer taraftan da birbirlerini daha o kadar çok tanımamış ve birbirinden rahatsız olan insanlar da var. Hepsi bir arada bir şekilde götürmeye çalışıyoruz biz. Yeterken diyoruz ya, siz de yazınızda söylemişsiniz. Yani şu bir bitsin de sağlıkla biz kalalım da inşallah bunlardan kurtulacağız. Ama bir taraftan şu da önemli galiba. Kadının toplumdaki rolü biraz daha belirginleşti. Biraz daha sivrildi sanki. Kadın olmazsa hiçbir şeyin olamayacağını artık biraz daha iyi görüyoruz belki de. Hani kötüden iyi çıkarmak gerekirse, eğer gerçekten görmek istiyorsanız, evet, anne o evde çok önemli bir temel taşı. Bu biraz daha belirginleşti diye düşünüyorum ben. Siz ne dersin Senem'in?
Kesinlikle katılıyorum ve gerçekten desteğe her anlamda ihtiyacı var. Çünkü annenin ruhsal sağlığı, bedensel sağlığı, gelişimi ve desteklenmesi bütün ailenin temeli. Hı hı. Bu hani belki pozitif ayrımcılık gibi görünebilir ama hayır, bu artık evrensel bir gerçek. Sanıyorum herkes bunu takdir edecektir. Çünkü annenin yerini evet işte güvenli bir bakım veren doldurabiliyor olsa da bir şekilde, yine de hani annenin kendi çocuğuna bakması bambaşka bir şey. Hı hı. Çünkü çocuğunu en iyi tanıyan yine anne oluyor. Hı hı. Ve o aile içindeki dengeleri sağlayan kişi de yine anne oluyor. Hı hı. Baba biraz destek rolü gibi görünüyor. Burada şey çok önemli, hani işbirliği, dengeli bir ilişki, yani kadın erkek arasındaki dengeli ilişkinin aileye yansıması çok önemli. Fakat anne ne de olsa çocuğu doğuran, o 2 yaşına kadar biliyorsunuz neredeyse simbiyotik bir bağı var anne çocuğu. Bambaşka biyolojik bir bağ var çocukla anne arasında. O yüzden kadın gerçekten ev içindeki yani iş gücü olarak görünmenin çok ötesinde. Bu görgü umarım artık daha çok insan bakıyordur. Temel taşı. Şimdi ben iş gücü kısmına gelmişken şunu söylemek isterim. Hani anne biraz daha aile üyelerinin hani yaşamını kolaylaştıran, orada hani destek olan bir figür gibi duruyor. Fakat annenin de işte az önce Timur hocamız da söyledi. Sağlığa, bedensel sağlığa, zihinsel sağlığa bunu sürdürmeye ihtiyacı var. Bu bakımdan kadının rolünün gerçekten takdir edilmesi ve desteklenmesi çok önemli. Sağlık bütüncül bir konu. İşte ruhsal sağlık, bedensel sağlık. Ama böyle pandemi gibi işte zorlayıcı dönemlerde kadının üstüne iş yükü biniyor. Ekstra yükler biniyor. Bu nasıl hafifletilebilir? O destek nasıl sağlanabilir? Biraz aile içinde bunlara kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii. Şimdi bir taraftan evet, çocuklar da başka şeyler görmeye başladılar. Evet, biz hani kadın erkek ilişkisi açısından alıyoruz belki ama çocuklar da bazı şeyleri fark ediyorlar. Şimdi biz onlardan bir şey istediğimizde evde of pof, ama hadi bir yap dediğimizde hayır, annenin yaptığı iş o kadar kolay değilmiş. Bir kere bunu görüyorlar. Sen okuldayken anne neler yapıyormuş ve sen nasıl öyle temiz ve düzenli bir eve gelebiliyordun her gün? Ha, demek anne devamlı çalışıyor. Anne işe de gidiyor, anne evde de çalışıyor. Aslında çocuklar açısından da bir model oluşturmak anlamında farklı bir süreçten geçiyoruz, değil mi Senem Hanım?
Katılıyorum. O işbirliğinin tam da öğretilebileceği bir dönem aslında. Çünkü ne de olsa hani kadın, hatta şöyle bir ifade kullanılıyor, evde oturuyor diye bir ifade kullanılıyor. Halbuki bunu asla, yani hiç oturmadan neredeyse sabahtan akşama kadar, hatta mesai saati olmaksızın 7-24'de yayılan bir iş olduğunu da görmek lazım. Ama o artık görüldü sanırım, dediğim gibi. Madem görüldü, madem artık herkes görüyor evde ne kadar çok iş olduğunu, bir ailenin işte beslenmesi, evin içindeki yani temizlik, bakım gibi birçok işin ne çok vakit aldığını, ne çok emek gerektirdiğini madem ki gördük, artık biraz orada herkesin elini biraz daha taşın altına koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Aile içindeki iş birliğini arttırmak benim her zaman hani vurguladığım konulardan biri. Burada çocukların da daha fazla sorumluluk almasını teşvik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki çocukların çok yoğun okul hayatları var. Yani onlar için de kolay değil. Belki uzun saatler. Fakat bu kadar yoğunluğun olduğu bir yaşam içinde çocuklar da biraz daha fazla belki sorumluluk alabilir. Hı hı. Yapabilecekleri işleri gerçekten yapmalarına fırsat verebiliriz. Hı hı. Biraz daha ev içi işlere katılabilirler. Böylece hani kadına da yükü hafifletilebilir. Hı hı. Çocuk da yaşam becerileri kazanabilir. olabilir diye düşünüyorum. Yani çocuk için, çünkü ömür boyu kullanacağı bazı yaşam becerileri var.
Tabii.
Çok basit, hani mutfak işleri olabilir, hiçbir şey olmasa bile bir kendi odasını derleyip toparlama. Ama gerçekten gerçek anlamda bir toparlama, evin bazı basit işlerine katılmak, bunlar çocuğa yük değil. Bunlar çocuğun gelişimini sekteye uğratacak şeyler değil. Bilakis katkıda bulunacak şeyler. Biraz orada aile içi katılımı arttırmakta fayda var.
Tabii, çok çok kesin. Burası kesin zaten. Peki başka hangi açıdan ele almak gerekiyor? Bilmiyorum ki bu evdeki yaşadığımız karmaşayı ilişkiler açısından aldık, çocukların ilişkilere bakış açısından aldık ama bir taraftan da eksik olan bir şeyimiz var. Her ne kadar devamlı evde olsak da aslında ayrı ayrı yaptığımız işler var, fakat ortak, yani paylaştığımız şeyler yine de çok az.
Evet, haklısınız.
Değil mi?
Haklısınız. Şöyle, şimdi aileler o kadar dışarıda yoğun yaşamlar sürüyor ki, birey olarak işte iş hayatı, okul hayatları falan. Bir araya gelindiğinde birçok aile beraber ne yapacağını bilemedi belki. Hatta belki birbirini bazı yönlerden de yeni tanımaya başladı. Şimdi bir yandan bireysel ihtiyaçlar var. Buna saygı göstermek gerekiyor. Yani herkesin kendi başına kalarak kendi bireysel ihtiyaçlarını gidermesi, işte orada az önce Tümer hocamızın da bahsettiği konuya geleceğim. Yani bir farkındalık üzerinde çalışmak da o kadar doğal olarak hani iyiliğe hizmet edecek ki, hani herkesin kendine belli bir vakit ayırabilmesi çok önemli, çok kıymetli. Ama herkes bir odada, herkes kendi bilgisayarının başında, işte işinin başında olduğunda da o birlikte güçlenme fırsatı kaçabilir. O yüzden adı konmuş belki zamanlar belirlenebilir. Yani hafta sonları zaten hani evdeyiz ister istemez. Bir şey saati, işte hep beraber bir kutu oyunu oynama, işte bir film seyretme, herkesin hoşuna gidebilecek bir film seyretme gibi. Hani çok kulağa basit gibi görünse de adı konulmuş aile zamanları organize etmek aslında uzun vadede bağları sağlamlaştırmaya yarıyor. Kesinlikle
tabii.
Ona da ihtiyaç var. Çünkü artık böyle alışmış gibi görünsek de hani zor bir zaman olduğunu şey yapmak gerek. Hani söylemek gerek. Böyle neşeli şeylere de ihtiyaç var. Her ne kadar zorlayıcı şeyler olsa da. Yani aile bağlarını güçlendirmek için yine de yapılabilecek şeyler var. Yoksa herkes bir odada kulaklıkları takmış bilgisayar karşısında, işte ev işi başında.
Evet.
Yine aile dört numarasında birbirinden kopuk olabilir.
Tabii. Ama tek dileğimiz gerekir. Senem Hanım, yani tek dileğimiz gerçekten bu salgının sona ermesi. İnşallah yüzük sonuna geldik diye düşünüyoruz hepimiz. 2021 yılında da hepimiz, herkes, çocuklar okuluna, biz işimize, eşler işine, böyle rutinimize dönmeyi umut ediyoruz biz.
İnşallah. Şimdi yılbaşı üzeri de gerçekten biraz umut var. Hiç tamamen umutsuzluğa da kapılmamak lazım. En de sonunda bu günler geçecek. Bu kadar yoğun olmayacak her şey. Ama buradan anılarla da çıkılabilir. Güzel alışkanlıklar kazanmış olarak da çıkabiliriz. Mutlaka daha iyiye gidecek. Hep birlikte aşacağız bu günleri.
Peki, çok teşekkür ederiz Senem Hanım. Vakit ayırdığınız için her şeyden önce. Sosyolog HTHayat.com editörü, köşe yazarı Senem Tahmaz'la birlikteydik. Evet sevgili dinleyenlerimiz, her şeyden önce biz iyi yapacağız. Biz doğru olacağız. Gelen şeylere karşı da direncimizi biraz arttıracağız. Umudumuzu asla ve asla yitirmeyelim. Didem Güner'i hazırladı bu güzel program sizler için ve Leyla Kokusu'nu ben Yasemin Pamukçu sundum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Kokusu.